Bu programımızda değerli dinleyicilerimiz eski antlaşmadan, Tanrı sözünden Süleyman'ın Özdeyişleri kitabı 25. bölüme geldik ve bu programımızda 25. bölüme bakacağız, bunu çalışacağız. Bu Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının yeni bir bölümüdür. Bunlar yine Süleyman'ın özdeyişleridir ama Hiskiya'nın adamları tarafından derlenmişlerdir. Septuaginta bu kişiler için Hiskiya'nın dostlarıdır. Bundan sonrakiler de Süleyman peygamberin özdeyişleridir. Bunları Yahuda kralı Hiskiya'nın adamları derledi. Tanrı'yı gizli tuttuğu şeyler için, kralları ise açığa çıkardıkları için yüceltiriz diyor 1 ve 2. ayetler özdeyişler 25. bölümün. Bu özdeyişin Rab İsa'nın kutsal yazıları araştırın sözünü dile getirişinin bir başka biçimidir. Tanrı'yı gizli tuttuğu şeyler için, kralları ise açığa çıkardıkları için yüceltiriz. Pavlos da aynı şeyi yazmıştı. Gerçeğin bildirisini doğru kullanarak kendini Tanrı'ya makbul ve anlayak bir işçi olarak sunmaya gayret et. Bir şeyi açığa çıkartmamız gerekir. O zaman bile Tanrı'nın bize bildirmemiş olduğu birçok şey olduğunun bilincine varmamız gerektir. Eğer bildirseydi onları anlayabilecek olduğumuzdan şüpheliyim. Bunlar araştırılamaz, insanın anlayışının ötesinde olan şeylerdir. Tanrı da zaten bunu açıkça söylemişti. Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse yollarım da sizin yollarınızdan, düşüncelerim, sizin düşüncelerinizden öylesine yüksektir diyor Yeşaya peygamber 55:9'da. Tanrı aslında Yeşaya peygamber aracılığıyla bunları söylüyor. Gökler nasıl yeryüzünden yüksekse yollarım da düşüncelerim de sizin yollarınızdan ve düşüncelerinizden öylesine yüksektir diyor Tanrı. Ancak Tanrı'nın bize bildirmiş olduğu şeyleri etüt etmeliyiz, yani çalışmalıyız, incelemeliyiz. Bunların üzerinde düşünmeliyiz. Tanrı sözünü araştırma ve etüt etme ihtiyacımızı görmemiz çok önemlidir. Üçüncü ayette, göğün yüksekliği, yerin derinliği gibi kralların aklından geçen de kestirilemezdir. Bazen yöneticilerimizin ne yaptığını anlamayız değil mi? Büyük bir ihtimalle yaptıkları şeyleri açıklayacak birer nedenleri vardır. Çünkü bizim bilmediğimiz şeyleri bilirler. Tanrı'nın yollarını da anlayamayız ama hiçbir zaman Tanrı'nın yaptığı şeyleri yargılamaya kalkmamalıyız. Çünkü Tanrı her ne yaparsa o doğrudur, yapılması gereken doğru şeydir. Çünkü her şeyin üzerinde egemen, %100 bilgeli olan, başlangıcı ve sonu olmayan, geçmişi, şimdiyi ve geleceği gören Tanrı'dır. 4 ve 5. ayetler. Cürufu gümüşten ayırınca kuyumcunun işleyeceği madde kalır. Kötüleri kralın huzurundan uzaklaştırırsan kralın tahtı adaletle pekişir. Bence herhangi birisinin başına gelebilecek en kötü şey kendisine kötü öğüt veren biridir. Onu zorluğa, sıkıntıya ve günaha götüren biridir. Hayatımda beni bunlardan uzaklaştıran birisi için Tanrı'ya şükrediyorum. Çünkü beni yanlış yöne yönelten bir adam olmuştu. Yüksek konumda biri olmanın ne kadar önemli bir şey olduğunu düşünün. İş dünyasında verdiği kararlar birçok çalışanı etkileyecek bir iş adamı ya da kararları toplumun büyük bir kesimini etkileyecek bir hükümet yetkilisinin etrafında doğru öğütçüler olmalıdır. Kralın önünde kendini yüceltme. Önemli kişiler arasında yer edinmeye çalışma. Çünkü kralın seni bir soylunun önünde alaşağı etmesindense sana yukarıya gel demesi daha iyidir. 6 ve 7. ayetler. Rab İsa'nın bu büyük gerçeği dile getirmek için bir benzetme anlattığını hatırlayacaksınız. Bunu yapmasının nedeni kendi zamanındaki dinsel önderlerin bu gerçeğe hiç dikkat etmeyişleriydi. Büyük ve önemli bir adam dostlarının birçoğunu yemeğe davet ettiğinde masada onurlandırmayı istediği belirli kişiler için yerler ayırmıştı. Ama yemek çanı çalınca herkes masadaki en iyi yerleri kapmak için koşuşturmuştu. En belirgin yerleri kapmaya uğraşırlarken neredeyse masayı devirecek hale geldiklerini tahmin edebiliyorum. Rabise o gün oradaydı ve belli ki herkes oturana kadar beklemişti. Sonra onları düzeltmek için bir şey söyledi. Bir yemeğe çağrıldığınızda en iyi yere oturmaya çalışmayın. Kasıtlı olarak en alçak yeri almanız gerekir. O zaman sizi davet eden kişi gelip sizin en alçak yeri aldığınızı gördüğünde, eğer onun onur verdiği konuksanız size buraya gel diyebilir. Eğer o yeri başka birisi almışsa ev sahibi onun omzuna dokunup sen kalk git o en alçak yerde otur diyecektir. Bunlar değerli dostum bugün insanın üzerine geldiklerini söylediğimiz kişilerdir. Kendilerini ön plana çıkartmaya çalışmaktadırlar. Hristiyan çevrelerinde de kendilerini ön plana çıkartmaya çalışan kişiler vardır. Bu kişiler hırslı, açgözlüdürler. Hristiyan şeylerinde ileride olmayı istemektedirler. Bu bir trajedidir. Gerçekten büyük bir trajedidir bu. Belki iş dünyasındaki bir adamı ileride olmayı istediği için suçlayamazsınız ama Hristiyan yani Mesih inanlıları arasında durum hiçbir zaman kesinlikle böyle olmamalıdır. Gördüklerinle hemencecik mahkemeye başvurma çünkü başkası seni utandırabilir, sonra ne yapacağını bilemezsin. Özdeyişler 25 ayet 8. Rabise yine bunun hakkında da bir benzetme anlatmıştır. Ya da başka bir krala savaşmaya gidecek olan hangi kral üzerine 20 bin askerle yürüyen düşmana 10 bin askerle karşı koyabilir miyim diye önce oturup bir değerlendirme yapmaz. Eğer karşı koyamayacaksa öbürü henüz uzaktayken elçiler gönderip barış koşullarını ister demiştir. Eski antlaşmada bunun bir örneğini Kral Yoşuya'da görüyoruz. Yoşuya iyi bir kraldı ve Yahuda'nın son ruhsal uyanışını gerçekleştirmesine yardım etmişti. Yani iyi bir kraldı, Rabbin gözünde doğru olanı yaptı, Rabbin ilkelerinde yürüdü. Onun önderliği altında Tanrı'ya büyük bir dönüş olmuştu ama kendisi çok büyük bir hata yapmıştı. Bazen her nasılsa bir kusur başka bakımlardan büyük bir adamın hayatını mahvedebilir. Yoşuya büyük bir adamdı ve büyük bir Tanrı adamıydı ama kötü bir hata yaptı, büyük bir hata yaptı, yanlış yaptı. Mısır kralı Firavun Neko, Yoşuya'ya karşı değil, tamamen farklı bir düşmanla savaşmak için gelmişti. Ama Yoşuya ona karşı savaşa giriştiğinde Firavun Neko, Yoşuya'ya, "Bak, seninle savaşmak için gelmedim, seninle savaşmak istemiyorum." demişti. Ama Yoşuya ki genç bir adamdı, onunla savaşmaya çıkmıştı. Sanırım bunun Rabbin isteği olduğunu düşünmüştü. Birçoğumuz kararlarımızdaki hatalardan ötürü Rabbi suçlarız öyle değil mi? Yoşuya'nın başı büyük bir derde girdi ve savaşı kaybetti. Hatta Armagedon savaşının yapılacağı Megiddo vadisindeki savaşta öldü. Yoşuya hiç karışmaması gereken bir işe karışmakla büyük bir hata yapmıştı. Rabbin bu özdeyişte görmemizi istediği şey de budur. Davanı doğrudan komşunla gör. Başkasının sırrını açıklama. Yoksa işiten seni utandırabilir ve bu kötü ün yakanı bırakmaz. Özdeyişler 25, 9 ve 10. ayetler. Komşunuzu sokağınızda oturan birine kötülemekle büyük bir soruna neden olabilirsiniz. Komşunuzun hataları varsa gidip onunla yüz yüze konuşun, onunla özel olarak konuşun. Yerinde söylenen söz, gümüş oymaklarındaki altın elma gibidir. Özdeyişler 25 ayet 11. Bu ne kadar güzel bir özdeyiş değil mi? Çok güzel bir temsildir. Altın elmalar. Günümüzde golden elmalar vardır ama belli ki burada söz edilen meyve portakalıdır. Diğer turunçgiller, narenciyeler gibi portakallar İsrail'de bol yetişen meyvelerdi. Günümüzde de dünyanın en güzel portakallarından bazılarını yetiştirirler. Portakal çok güzel bir meyvedir. Süleyman'ın zamanında Filistin'de bol bol portakal vardı. Tanrı sözünü okudukça bazı bireylerin harika bir şekilde doğru zamanda doğru sözü söylediklerini görüyoruz. Bazen bu iyi bir sözdü. Bazen bir azar sözüydü. Ama bu sözler gerekliydiler ve yerinde söylenen sözlerdiler. Sözler resme uyuyorlardı. Bunlar söylenmesi gereken doğru şeylerdi. Bu çoğumuzun üzerinde dua etmemiz gereken bir şeydir değerli dostum. Ne söylememiz gerektiği ve bunu doğru zamanda söylemek. Birçok kereler doğru zamanda yanlış şeyi söylediğimizi ya da doğru şeyi ama yanlış zamanda söylediğimizi anlamalıyız. Ve bazen de ağızlarımızı hiç açmamamız gereken zamanlar vardır. Eminim ki hepimiz doğru zamanda doğru şeyi söyleyen değerli bir Hristiyan tanıyoruzdur. Bunlar yerinde söylenen sözlerdir. Yıllar önce kırsal bir yerde yaşayan Tanrı'nın sevgili bir kutsalı vardı, yani bir inanlı vardı. Her pazar ayından sonra vaize çok güzel bir şey söylemesiyle tanınırdı. Doğrusunu isterseniz bazen insanlar onun ne söyleyeceğini duymak için yanlarına takılırlardı. Çünkü bazen insanlar duymuş oldukları vaaz hakkında söyleyecek iyi bir şey bulamazlardı. Ve bir keresinde daha önce duymuş olduklarının hepsinden biraz daha kötü olan ziyaretçi bir vaiz konuşmuştu. İnsanlar o sabah o kadının ne söyleyeceğini merak etmişlerdi. O vaize vaazı hakkında hoş olan ne söyleyebilecekti? Adam iyi bir vaaz etmemişti. Çok kötü bir vaaz vermişti. Kadın kiliseden çıkarken vaize, "Pastor, vaazınızın çok hoşuma gittiğini söylemek istiyorum. Çünkü bu sabah kutsal kitaptaki en harika metinlerden biri üzerinde konuştunuz. En harika ayetlerden biri. İşte bu yerinde söylenilen bir sözdü. Gümüşten bir resim çerçevesinin içindeki portakallar gibiydi. Bildiğiniz gibi portakalın sarısıyla gümüş çerçeve birbirine çok uyarlar. Altın küpe ya da altın bir süs neyse bilgenin azarlaması da dinleyen kulak için öyledir. 12. ayet. Bir kadının güzel bir küpesini görmüşsünüzdür. Günümüzde bazı erkekler de küpe takıyorlar ama çekici olduğunu düşündüğüm birini görmedim ama bir kadına küpenin ne kadar yakıştığını görmüşsünüzdür. Bu bilgenin azarlamasının dinleyen kulak üzerindeki etkisini tanımlar. Birisinin düzeltilmesi ve azarlanması gereken zamanları vardır. Öyle bir zamanda yaşıyoruz ki birisini azarlarsak, özellikle de bunu başkalarının önünde yaparsak, insanlar "Ah, onu kaybettin. Onu bir daha asla kazanamayacaksın." derler. Dostum, eğer o kişi doğru türde biri ise onu kazanırsınız. Ve eğer yanlış türde biri ise onu nasılsa kazanamazsınız. Azarlamanın yapılması gereken zamanlar vardır. Şimdi 13. ayete geldik. Şöyle der: "Hasatta kar serinliği nasılsa güvenilir ulakta kendisini gönderenler için öyledir. Böyle biri efendilerinin canına can katar." İsrail hasat zamanı çok sıcak olur ve o zamanlarda Hermon dağına çıkıp biraz kar alıp getirirlerdi. O kar çok iyiydi, tadı harikaydı, güvenilir ulakta öyledir. Rabbin bazılarına "Aferin iyi ve güvenilir köle" diyecek olmasına şaşmamalı. Hepimiz etrafımızda güvenilir, sadık insanların olmasından hoşlanırız, değil mi? Ve hepimizin böyle insanlara sahip olmamızı isteriz. Yani güvenilen ve sadık insanlar. Bir adam sadık bir eş ister. Sadık çocukları takdir eder. Bir işveren sadık çalışanlar ister. Bir pastör sadık elemanlar ve sadık bir cemaat ister. Ve insanlar da sadık bir vaiz, yani pastör isterler. Sadakat harika bir özelliktir. Bizimle sadık birinin olması çok sıcak bir günde iyi, soğuk bir içecek gibidir. Ve güvenilen olmak da çok çok harikadır. Şu kardeş güvenilen birisidir. Söylediği sözler doğrudur. Onun hayatı sözleri birbirine uygundur. Ve inancında, sözlerinde güvenilendir. Böyle birisi olmak harika bir şeydir. Yağmursuz bulut ve yel nasılsa, vermediği armağanla övünen kişi de öyledir. 14. ayet. Bazı insanlar sahip olmadıkları armağanlarla övünürler. Bana kendilerinin ne kadar harika olduklarını yazan kişilerden mektuplar alırım. Bir adam bana bir mektup yazıp, müjdeci, kutsal kitap öğretmeni, şarkıcı ve piyanist olduğunu söylemişti. Yani bana yazan bu adam, kendisinin hem müjdeci, hem kutsal kitap öğretmeni, hem şarkıcı ve hem piyanist olduğunu söylemişti. Her şeyi yapabildiğini ve kilisemizde bir toplantı yapmak istediğini yazıyordu. Böyle bir adamı iki nedenden ötürü asla davet etmem. Birinci neden, eğer söylediği türde biri ise, cemaatimiz onu dinledikten sonra bir daha beni dinlemeyi istemeyecektir. İkinci neden ise, böyle birinin sahip olmadığı bir armağanla övünen biri olduğudur. Bu ayet harika bir resim oluşturmaktadır. Ve bu son günlerde yaşayan, inanmaktan dönenlerin bir resmidir. Yahuda bunları çok iyi bir şekilde tanımlar. Onlardan yağmursuz bulutlar, meyvesiz meyve ağaçları gibi olduklarını, köpüğünü savuran denizin vahşi dalgaları gibi ayıplarını etrafa savurduklarını söyler. Bal buldun mu yeteri kadar ye, fazla doyarsan kusarsın. Eski antlaşmada bal doğal tatlılığı anlatır. Ekmek ya da yemek sunusuna bal katılmasına izin yoktu. Çünkü o sunu İsa Mesih'in insanlığını temsil ediyordu. Onda doğal tatlılık yoktu. Ondaki tatlılık gökseldi, ruhsaldı. Çok tatlı olan, sizi hasta edecek derecede tatlı şeyler söyleyen birisiyle hiç tanıştınız mı? Burada ne söylediğine dikkat edin. Çok fazla bal yemeyin çünkü sizi hasta eder. Başkalarının evine seyrek git. Yoksa onları bezdirir, nefretini kazanırsın. 17. ayet. Evet, başkalarının evine sık sık gitme. Durmadan kapılarını çalma. Seyrek git. Yoksa adamlar senden bıkarlar. Bakın, bu çok iyi bir özdeyiştir. Komşularınızda fazla kalmayın diyor. Yoksa evin hanımının o ihtiyar dedikoducu evine gitse ve bir daha gelmese dediğine kulak misafiri olabilirsiniz. Bir yere sık sık giderek insanları bıktırmamamız daha iyidir. Burada söylediği budur. Sıkıntılı günde hayine güvenmek, çürük dişe ya da sakat ayağa güvenmek gibidir. Özdeyişler 25, ayet 19. Örneğin Yahuda kötü bir diş ağrısı ve sakat bir ayaktı. Yahuda bunların her ikisiydi. Büyük bir olasılıkla böyle birisiyle karşılaşmışsınızdır. Düşmanın acıkmış da onu doyur. Düşmanın susamış da ona su içir. Çünkü bunu yapmakla onu utanca boğarsın ve Rab seni ödüllendirir. Özdeyişler 25, 21, 22. ayetler. Rab İsa'nın bu ilkeyi tekrarladığını görüyoruz. Pavlos da bunu tekrarlamıştı. Bu çok önemlidir değerli dostum. Kuzeyden esen rüzgar nasıl yağmur getirirse, iftiracı dil de öfkeli bakışlara yol açar. 23. ayet. Bizler kimseyi hiçbir şeyden ötürü azarlamamamız gereken bir tatlılık ve ışık zamanında yaşıyoruz. Ara sıra bazı gruplar ve bazı hareketler hakkında sert şeyler söylediğim için beni azarlayan bir kutsaldan bazen bir mektup alırım. Ben bunun yapmam gereken şey olduğuna inandığımı söylemek istiyorum. Kuzeyden esen rüzgar yağmur getirir. Kızgın bir yüz dedikoducuyu susturacaktır. Günümüzde sahte öğretilerde bulunan kişilerin icabına bakacaktır. Bence bu kişiler konusunda konuşulmalıdır ve konuşulması önemli olan zamanlarda konuşmayı sürdürmeye niyetliyim. Her zaman tatlılık ve ışık içinde olmak harika olur ama hayat yolunda yılanların olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Yolumuzda tehlikeli çukurlar vardır. Sahte doktrinler, sahte öğretiler ve Tanrı sözü konusunda sahte öğretiler vardır dostum. Ve bunlar konusunda gerçeği söylemek istiyorum ama bunu sevgi ruhunda yapmayı umuyorum. Hiçbir bireyi kişisel olarak incitmek niyetinde değilim ama Tanrı'nın gerçeğini bildirmeye çalışıyorum. Bundan ödün veremem. Tanrı sözünde bunu destekleyen birçok ayet görüyorum ve bu da o ayetlerden biridir. Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa dam köşesinde oturmak iyidir. 24. ayet. Bu da birkaç kez belirtilmiş bir noktadır. Birçok karısı olan Süleyman'ın bazılarıyla başı çok dertte olmalıydı. Belki de bunun için bunu sık sık dile getiriyordu. Savaş arabasına bindiğinde ona arabayı nasıl kullanması gerektiğini söyleyen karıları var mıydı diye merak etmişimdir. Yüksek ilahiyetteki bir profesör yıllar önce bize şu şiiri vermişti. Ben size bir kıtasını ve koro bölümünü vereceğim. Kalabalık bir geçitteydik. Kalabalıklar bir feryat ve bir tabanca sesinin geldiği olay yerine koştular. Arabanın içerisinde bir kadın ölü olarak yatıyordu. Yanında arabayı kullanan adam duruyordu ve dertli bir şekilde şöyle dedi. Ben bu kadının kocasıyım, uzun yıllardır evliyiz. Onu çok sevdim ve başından vurdum. Belki onu öldürmemeliydim. Adam öldürmek doğru değildir. Ama araba kullanmanıza karışan kişilerle başa çıkmanın tek yolu budur. Umarım bu şakacı şiir sizi rahatsız etmemiştir. Belki Süleyman'ın bu özdeyişi yazdığında arka koltuktan arabayı kullanan kişiye karşın birini düşünüyordu. Kavgacı kadınla aynı evde oturmaktansa dam köşesinde oturmak daha iyidir diyor Süleyman peygamber. Susamış kişi için soğuk su neyse uzak ülkeden gelen haber de öyledir 25. ayet. Son zamanlarda ailenizden haber aldınız mı? Ya da eve annenize yazdınız mı? Bu önemlidir. Ama bu ayette ilk bakışta göze çarpandan daha fazlası vardır. Uzak bir ülkeden iyi haber gelmişti. Rab ise ben babadan çıkıp dünyaya geldim, şimdi dünyayı bırakıp babaya dönüyorum demişti. Bu kısa zaman içerisinde John Wesley'nin söylemiş olduğu gibi Tanrı sizin ve benim kurtuluşumuzu gerçekleştirdi ve bu bize uzak bir ülkeden gelen iyi haberdir. Bu arada sorayım, onu yani kurtarıcıyı, kurtarıcı Rab-i Mesih'i kabul ettiniz mi dostum? İsa yaşam suyudur, susamış kişi için soğuk sudur. 26. ayet şöyle diyor, kötünün önünde pes eden doğru kişi, suyu bulanmış pınar, kirlenmiş kuyu gibidir. Küçük bir çocukken ava giderdik ve yanımızda hiç su götürmezdik. Bir ırmak ya da kaynak kenarına giderdik. Bazen su berrak olurdu. O zamanlarda suyun kirliliği diye bir sorun yoktu ama ara sıra pislikten yeşillenmiş bir kaynak bulurduk. Bu da büyük bir hayal kırıklığı olurdu. Bu gerçek için ayağa kalkmış olan doğru birinin sonunda kötülerin önünde eğilmesiyle yapılan bir kıyastır. Bu durum iş dünyasında çok görülür. Siyasette çok görülür. Dürüst insanlar bir konuma gelmek için kötülerin önünde eğilirler. Bu kilisede bile olur. Pak doktrini, sağlıklı öğretiyi, doğru olan şeyleri savunmuş olan biri ödün vermeye başlar. Bu günümüzün en büyük hüsranlarından biridir. Susuzken bir kaynağın kenarına varıp içini pislik dolu bulmak gibidir. Bu harika bir ayettir. 27. ayet şöyle diyor, fazla bal yemek iyi değildir, hep yüceltilmeyi beklemek de. Balın birazı iyidir ama çok fazla bal insanı hasta eder. Bir insanın özellikle de Tanrı'nın hizmetinde kendini ön plana çıkartmaya çalışması insanın midesini bulandırır. Bu durumu kilisede görüyoruz. Günümüzde bazı Hristiyanlarda normal olmayan bir yükselme hırsı görülmektedir. Bu tür şeyleri görmek insanın midesini bulandırmaktadır. Kendini denetleyemeyen kişi yıkılmış, sursuz kent gibidir 28. ayet. Bu, duygularını kontrol altında tutamayan, öz denetimi olmayan birinden söz etmektedir. Ve öz denetimin ruhun bir meyvesi olduğunu biliyorsunuz. Bazen hislerimizi bildirmemiz gerekir dostum. Bazen bir şeyi savunmamız ve duygularımızla konuşmamız gerekir. Ama dostum, kendi ruhlarımızı denetleme gereksinimimizi, ihtiyacımızı yani kabul etmeliyiz.